Ayrım 37. Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 336. Cihat eğitimi veren şirketler. Bu şirketlerin kökten dinci örgütlerle ilişkisinin boyutu nedir? Mesela IŞİD militanlarına savaşmayı bunlar mı öğretiyor? Medya masallarını okuyoruz. Evinde otururken birden gidip IŞİD'e katılan biri nasıl kısa zamanda usta bir savaşçıya dönüşüyor? Ortaya çıktı ki İngiliz şirketi Sakina Security ve Transglobal Security International bu dincilere cihat eğitimi vermişti. Amerikalılar Pensilvanya'da kurdukları kamplarda bu dincilere göğüs göğüse harp tekniklerinden patlayıcı yapımına kadar askeri eğitim vermişti. Küreselleşmenin ürünü bu askeri şirketler yeni pazar alanları için ne gibi gizli faaliyetlerde bulunuyor? Soruya Türkiye üzerinden yanıt verebilir miyim? Türkiye'de son yıllarda medyada sık sık şu sözleri duyuyorsunuz. Oğlumu patates soyması için orduya göndermiyorum. Oğlumu paşanın hizmetçisi diye TSK'ya vermiyorum gibi. Evet, ordunun küçültülmesi, Mehmetçiğin kutsal görevinin paraya indirgenmesi sürekli gündemdeydi. Milli ordu ve ulusal harp sanayinin tasfiye edilmesi için bir takım güç odakları ellerinden geleni yaptı. Biliyoruz ki Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy ve diğer operasyonlar TSK'da erozyon yaratmak amacıyla yapıldı. İlginçtir. Cemaat veya paralel yapı TV kanalları başta olmak üzere vurdulu kırdılı Türk dizilerinde TSK mensupları illegal işler yapan kötü adamlar olarak gösteriliyor. Bunların bir amacı olmalı değil mi? Amacı kamuoyunu hazırlayarak peygamber ocağını gözden düşürüp ordunun özelleştirilmesini sağlamak olamaz mı? Profesyonelleşme dedikleri halkın ordusu yerine kiralık orduların gelmesidir. Suudi Arabistan örneğini yazdım. TSK serbest pazara düşecek. Günümüz ülke işgalleri böyle gerçekleşiyor. Savaşmadan kaybetmek budur. Çünkü kiralık ordu şirketleri hiçbir şekilde özel oluşumlar değildir. Aslında dünya çapında hüküm sürmek isteyen ABD, İngiltere, İsrail gibi ülkelerin kullandığı paravan şirketlerdir. Örneğin Air American, Civil Air Transport, Intermountain, Air Asia, Southern Air Transport vesaire SİHA tarafından kuruldu. Parayla tutulan askerler ortaçağ savaşlarının ayrılmaz parçasıydı. Hep yazıyorum, 21. yüzyılda ortaçağı yaşıyoruz, tesadüf olabilir mi? Vehhabilik kelama akla karşıdır ve bu ortaçağdır. İnsanın ve dinin bozulmasıdır. Bu dinsel ideolojinin serbest pazara yansıması kiralık ordulardır. Günümüz kiralık orduları neoliberal küresel endüstrinin ürünüydü. Soğuk Savaş'ın bitmesinin ardından 1990'larda kurulmaya başlandı. Bu özel askeri pazar 1700'lerden beri görülmediği şekilde genişledi. Bugün bu askeri şirketler dünyada eşi olmayan bir büyüme gösteren ekonomik sektör oldu. İşte soru budur. IŞİD bu pazarın ürünü mü? Şunu biliyoruz. Özel askeri endüstrideki şirketlerin birçoğu sanaldır, şeffaf değildir. Merkezleri Bahamalar ve Cayman Adaları gibi vergi cennetleridir. Daimi kuvvet bulundurmazlar, taşeronlarla çalışırlar. Silah ve mühimmatlar depoda stok olarak bulunmaz. İhtiyaç olduğunda uluslararası pazardan el altından ya kiralanır ya da satın alınır. Kiralık askerler elektronik ortamdan dünyanın çeşitli yerlerinden bulunur. Personeli çok ulusludur. Son maddeye dikkat. IŞİD içindeki teröristlerle ilgili bilgileri okudukça, örneğin dünyanın dört bir yanından gelmeleri, maaş almaları vesaire, akıllara kiralık ordularda bulunan paralı askerleri getirmiyor mu? Bakınız, paralı askerin temel özellikleri var. Çalıştığı yere dışarıdan geliyor. Savaşma nedeni sadece para. Şurası önemlidir. Paralı asker birlikleri sadece o anki amaç için bir araya gelen geçici asker gruplarıdır. Paralı askerlerin göreve getirilmesi, yasal kovuşturmaya maruz kalmamak için dolaylı ve dolambaçlı yollardan oluyor. IŞİD içinde kaç grup var? Bilinir ki örgütlü hareket etmeyen paralı askerler sadece ferdi müşterileri için savaşmaya odaklanıyor. Peki IŞİD'in müşterisi kim? Kimler? Şimdilik bilinmiyor. Bilinmeyen çok şey var. Japonya ilişkisi gibi. IŞİD'in Haruna Yukawa ve Kenji Goto isimli iki Japon'u kesme görüntüsü dünyayı şoke etti. Kimdi bu iki Japon? Bir iddiaya göre Haruna Yukawa paralı askerdi. Japonya, Çin ve Kuzey Kore'den gelecek tehditlere karşı yurt dışında gizli operasyonlar yapmak amacıyla kiralık ordu kurmuştu. Bu paralı askerler Japonların Irak ve Suriye'deki yatırımlarını da koruyorlardı. Haruna Yukawa burada görev yapıyordu. Kenji Goto ise kağıt üzerinde serbest gazeteciydi. Annesinin açıklamasına göre yakın arkadaşı Haruna'yı kurtarmak için Türkiye Gaziantep üzerinden Suriye'ye gitmişti. Daha önce Ruanda, Afganistan, Sierra Leone gibi ülkelerde bulunmuştu. İddia o ki Japon halkının %64'ü ülkelerinin Orta Doğu'ya müdahale edecek güçler içinde olmasına karşı. Bu iki kafa kesme görüntüsü Japon halkının görüşünü değiştirmek içindi. Naomi Klein adını duydunuz mu? Şok doktrini, felaket kapitalizminin yükselişi kitabının yazarı. Küresel sermayenin bilinçsiz seçmeni nasıl etkilediğini örnek olaylar vererek yazdı. Normal koşullar altında insanların kabul etmeyeceğini şok doktrinle değiştiriveriyordu. Başına gelen beklenmedik bir felaket sonrasında şaşıran, ne yapacağını bilemeyen, şoka giren halk, daha önceleri kabul etmeyip karşı çıktığı yaptırımlara boyun eğmek durumunda kalıveriyordu. IŞİD'in şoke edici töreni birilerinin hayli işine yarıyor. Örneğin Batı medyası, IŞİD katlediyor, dünya uyuyor musunuz diye yayına başlıyor. Ve bir bakıyorsunuz dünyanın gündemine Kobani geliyor, ardından PKK, PYD Kobani'yi alıyor. Bir adım daha atmaları gerekiyor. Canlı bombalar devreye sokuluyor. Batı medyası IŞİD'in canlı bombaları öldürüyor, ey dünya uyuyor musunuz diye yine yayına başlıyor. PKK, PYD IŞİD'e saldırıyor. Kürt koridoru biraz daha yol alıyor. ABD'nin İsrail'in gücü yetmediği IŞİD'i PKK-PYD'de yerle bir ediyor. Yerseniz. Yerseniz dememin sebebi var. Yahudi terör örgütü. Küresel sermayeye hep bir düşman gerekiyor. Dün korkulan düşman Sovyetler Birliği'ydi. Bugün İslam dünyası. Düşmansız sistemi yönetemiyorlar. Stratejileri yıllardır aynı. Dünyayı yöneten bu küçük azınlık önce ne yapmak istediğine, nereyi sömüreceğine karar veriyor. Kendi çıkarlarını geniş kitlelerin çıkarı gibi sunmak için uzmanları, akademisyenleri, kimi insan hakları savunucusu, demokrat sivil toplum kuruluşlarını devreye sokuyorlar. Bunlar işin teorisini yapıyorlar. Emperyalist saldırıyı kitleler nezdinde haklılaştırmak amacıyla yazıp konuşuyorlar. Medya yaratılan düşman üzerine bin bir yalan üretiyor. Küresel kamuoyu oluşturulunca emperyalist saldırı başlıyor. Samuel Huntington 1927-2008 adını biliyorsunuz. Yazdığı Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması kitabını duymuşsunuzdur. Huntington bu tezini ilk olarak küresel politika, ekonomi ve entegrasyon konularını işleyen Foreign Affairs adlı akademik dergide 1993'te yayımladı. Ardından da 1996'da çalışmasını genişleterek kitaplaştırdı. ABD Savunma Bakanlığı'na danışmanlık yapan Huntington kitabında dedi ki, Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle sınıf savaşı, ideolojiler bitti. Artık çatışma, kültürler, kimlikler arasında çıkacak. Önümüzdeki dönemde uluslararası ittifakların kurulmasında medeniyetler belirleyici olacak ve dolayısıyla olası çatışmalar farklı medeniyetler arasında gerçekleşecek. Bilinir ki Huntington'ın tezlerine dayanak yaptığı argümanlar hiçbir ciddi bilimsel tartışmaya dayanamayacak kadar yüzeysel ve keyfidir. Fakat teori oluşturuldu, düşman yaratıldı. Ve 11 Eylül 2001 New York saldırıları ile sonrasında yaşanan terör eylemleri ve ardından Irak, Afganistan, Libya, Suriye ve diğer müdahaleler gerçekleştirildi. Ancak medeniyetler çatışması bugün hala gündemde. Batı'da İslami terör, İslamcı kökten dincilik gibi tartışmalar sürüyor. Bunun için canavar Pinokyo, IŞİD elinden geleni yapıyor. Yani enerji savaşı başka başlıklar, kavramlar adı altında sürdürülüyor. El-Kaide saldırıyor, medeniyetler çatışması ortaya atılıyor. IŞİD saldırıyor, medeniyetler çatışması ortaya atılıyor. Boko Haram saldırıyor, medeniyetler çatışması ortaya atılıyor. Niyet belli olsa da varsın tartışılsın, tartışmaktan zarar gelmez. Ancak doğru argümanlarla konuşmak, yazmak gerekiyor. Batı İslam ve terör konusunda ısrarla tarihten tek örnek veriyor Hasan Sabbah. Dipnot, ülkemizde de benzer hatalar yapılıyor. Bunlardan biri de Erdoğan. Her fırsatta Fethullah Gülen örgütünü haşhaşilere benzetti. Hasan Sabbah ve ona inanan Fedaiyun hareketi, haşhaşiler, hakkında inanılmaz bir yalan asırlardır yazılır söylenir. Bu hurafelerin kaynağı Şii, Alevi, Kızılbaş, İsmailiye mezhebi düşmanı din adamları, tarihçilerdi. Din adamları deyince sadece Müslümanları kastettiğimi düşünmeyin. Musevi Seyyah Tudelalı Benjamin ve Lübnanlı Piskopos Surlu William gibi kimler yok, Marco Polo bile bunlardan biridir. Haşhaşiler, yani esrarkeş deyimini ilk kez Arap tarihçi İmadettin el-İsfahani 1183'te yazdığı Nusratül Fetre isimli eserinde iddia etti. Hasan Sabbah öleli 59 yıl olmuştu. Hasan Sabbah ve İsmailiye mezhebine karşı yapılan karalama kampanyalarına karşı çıkan Batı'da Marshall Hodgson gibi ve Doğu'da Ferhat Defteri gibi çok isim oldu. Ünlü Nasreddin Tusi tarafından yazıldığı belirtilen Sergüzeşt-i Seyyidina eseri Hasan Sabbah'ın hayatını ayrıntılarıyla kaleme aldı. Nedense bunların yazdıklarından hiç bahsedilmez. Batı'da İslam işte böyle şiddet yanlısıdır hegemonyasına inananlar ile Doğu'da ve ülkemizde bilinçaltlarındaki Şii, Alevi, Kızılbaş düşmanlığı nedeniyle ön yargılı olanlar bunları okumak istemez. Bugün Selefi, Vehhabi, IŞİD'in yaptıklarıyla Hasan Sabbah arasında benzerlik kurmak tarihi gerçeklerle uyuşmaz. Bu olsa olsa medeniyetler çatışması tezini haklı çıkarma çabası olur. Gerçekler zemini üzerinden tartışmak zorundayız. Hazreti Hüseyin'e neden şehitlerin efendisi denir bilir misiniz? Kerbela faciası İslam'da var olan şehitlik kavramına yeni bir içerik kazandırdı. Bir dava uğruna kendini feda etme, seve seve canını verme. Bakınız, bu olguyu da salt İslam inancı üzerinden tartışmak doğru olmaz. Medeniyetler çatışması teorisine inananların maksadını anlıyoruz ama bizim meselemiz bu değildir. O nedenle şu örneği yazmak zorundayım. Sikari adını duydunuz mu? İsimlerini kullandıkları silahtan alırlar. Hançer adam. Hançer adam denilince aklınıza hemen Hasan Sabbah'ın düşmanlarını hançerle öldüren haşhaşiler gelir. Oysa suikastlarını hançerle gerçekleştiren Yahudi Sikarileri kimse bilmez. İntihar saldırıları gerçekleştiren Yahudi Sikarileri kimse konuşmaz. Filistin'de milattan sonra 50'li yıllarda radikal din adamları tarafından kurulan ve tiyatro, arena ve hipodrom gibi yerlerde 3500 kişiyi öldüren Sikarilerin tarihin en eski terör örgütü olduğunu kimse yazmaz. Kimse Sikarileri İsrail'in gerçekleştirdiği devlet terörüne örnek göstermez. Göstermesin de Sikariler Roma ordusunun Kudüs'te gerçekleştirdiği yıkımlara karşı mücadele verdi. Sadece Roma siyasal yönetimini değil, işbirlikçi tefeci Yahudi seçkinleri de öldürdü. Derdim kökten dincilik diğer inançlarda da var polemiği yaratmak değil, bu son derece yanlıştır. Derdim artık ideolojiler bitti, artık medeniyetler çatışması var diye dünyadaki yoksulluğu, zulmü unutturup küresel sermayenin diktatörlüğü için çabalayanların oyununu bozmak. Görünen o ki başta Paris saldırısı olmak üzere İslam ve terör olgusunun yanlış hatalı argümanlarla tartışılması sürecek. Peki bizler? Hasan Sabbah örneğinde olduğu gibi kendi tarihimizi bile bilmeden hangi argümanlarla neyi savunacağız? Bu işler öyle İmam Hatip bilgisiyle olmaz. Dünyada iç savaşın sürdüğü 74 ülke var. Dünya gündeminde neden tek örgüt sadece IŞİD? Kuşkusuz bu dinci örgüt bulunduğu coğrafyadaki yeraltı zenginlikleri nedeniyle gündemde. Bir zenginlik varsa küresel güçler oradadır dedik. Bugün IŞİD bir örtü görevi mi üstleniyor? Şöyle. IŞİD neden Fransa'da? Avrupa'nın gündeminde ne var? 1- Mülteciler, 2- IŞİD terörü. Aslında neden sonuç ilişkisidir bu. Neden sonuç cümleleri iki bölümden oluşur. Birinci bölüm neden sebep, ikinci bölüm ise sonuç bildirir. Eylemin hangi nedenle meydana geldiği bilinmeden sonuç analiz edilemez. Yani mülteciler kurtuluş için neden Avrupa'ya yollarındadır? Teröristler IŞİD'e katılmak için neden Avrupa'dan Irak'a, Suriye'ye gitmektedir? Biri Avrupa'ya gitmek istiyor, diğeri Avrupa'dan kaçıyor. Biri kurtuluşu Avrupa'ya gitmekte, diğeri ise kurtuluşu Avrupa'dan kaçmakta buluyor. Acı gerçeklerle yüzleşmek için bilmek şarttır, yoksa kolayca kandırılırsınız. Örneğin Fransa terörle savaşacağını açıklayarak IŞİD'in kontrolündeki Suriye'deki Rakka'ya hava saldırısı yaptı. Deja vu, Bush da terörizme karşı Haçlı seferleri düzenleyerek nihai sonucu elde edeceğini söylemişti. CIA eski başkanı George Tenet, 11 Eylül saldırısından önce Bush'u saldırı konusunda uyardıklarını açıkladı. Paris saldırısından hemen önce Fransız Paris Match dergisi, IŞİD'in Paris'te 11 Eylül çapında bir saldırı gerçekleştireceğine ilişkin uyarıların arttığını yazdı. Yahya Kemal gibi söylersem, bu gök kubbe altında cihanın sırrı yok, kuşkusuz görmeyi bilene. Meselenin bir başka gerçeğini yazayım. Sizce IŞİD'e Cezayir'den mi yoksa Fransa'dan mı daha çok katılım oldu? Evet, Fransa'dan. Fransa'dan IŞİD'e katılanların çoğu Cezayir kökenli. Bu sorular üzerinde durulmadan terörle mücadele edemezsiniz. Ne çabuk unuttunuz. 10 yıl önce tam da bugünlerde Paris neye şahit oldu? Ötekileştirilen, her fırsatta polis şiddetine maruz kalan yoksul Müslüman gençler, yani Kuzey Afrikalı mağripli çocuklar, yani Sarkozy'nin deyişiyle ayak takımı Paris banliyölerinde ayaklanmıştı. 9000 aracı yakıp 300 kamu binasını tahrip eden isyancıların yarısından çoğu 20 yaşlarındaydı ve işsizdi. Bizlerin hep sonuca odaklanmamızı istiyorlar. Neden sorusunu bu nedenle yok etmek istiyorlar. Batılılar sandılar ki sömürdükleri Afrika çok uzaktaydı. Yanıldılar. Bugün 22 Afrika ülkesinin resmi dili Fransızca. Ayrıca resmi dil olmayıp da idari dilde Fransızca kullanan Cezayir, Fas, Tunus gibi ülkeler var. Fransa'nın eski sömürgesi olan 14 Afrika ülkesinden hala koloni vergisi aldığını biliyor muydunuz? Dipnot. Bu ülkelerin yıllık gelirlerinin %85'i her yıl Fransa Merkez Bankası'nda toplanıyor. Kalan %15 ile ekonomisini yürütmeye çalışan bu 14 Afrika ülkesi, mali sıkıntı yaşadıkları takdirde Fransa Merkez Bankası'na yatırdıkları kendi paralarını borç olarak alıyor. Bu da kısıtlı Fransa'ya verdikleri paradan en fazla %20 oranında borç alabiliyorlar. Çad, Senegal, Djibouti, Gabon, İvor adaları gibi yerlerde Fransa'nın niye askeri üssü var sanıyorsunuz? Sözüm ona, sömürgecilik dönemi bitti. Bu bitişin ardında Fransa Afrika'ya 26 kez askeri müdahalede bulundu. Çok değil, birkaç yıl içinde olanlara bakalım. 2013 yılında Mali'de Bilal Şerif önderliğindeki Tuarekler ayaklanıp bağımsız Azawad devletini kurunca Fransa askeri müdahalede bulundu. Aynı yıl Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Seleka İttifakı iktidara gelince Fransa askeri müdahalede bulundu. Hiç kuşkunuz olmasın, ordu Burkina Faso'da istediği sonucu alamazsa Fransa bu ülkeye de askeri müdahalede bulunacaktır. Libya ve Kaddafi meselesini biliyorsunuz, uzatmayayım. Sonuçta kan Paris'e sıçradı. İstiyorlar ki biz dünyayı sömürmeye devam edelim. Çıkarımıza karşı birileri iktidara gelirse müdahale edelim. Ve ne olursa olsun terör bizden uzakta olsun. Paris faciasından bir gün önce Beyrut Şii mahallesindeki iki patlamada 37 kişi öldü. Suçları sadece Şii olmaktı. Katliamı IŞİD üstlendi. Peki Beyrut ya da Suruç veya Ankara katliamları dünyada neden yeteri kadar ses getirmedi, getirmiyor? Birilerinin canı can da bizimki patlıcan mı? Acı üzerinde bile ayrım yapan bu Avrupa kibri insanın canını yakıyor. Yine Paris saldırısından bir gün önce, Lice'de şehit düşen jandarma uzman onbaşılar İbrahim Bağcı ve Selim Vural toprağa verilirken, Hollanda Elize Sarayı'nda PKK-PYD'yi ağırladı. Türkiye'nin kırmızı bülten ile aradığı Zübeyir Aydar ise ulusal mecliste ağırlandı. PKK kurucusu Sakine Cansız ve iki kadının Paris'te öldürülmelerinin üzerini kapatmaya çalışan Fransa mı küresel terörle mücadele edecek? Kim terörist, kim gerilla, hangisini yazayım? Ruanda'da Hutu hükümetine destek vererek soykırımın ortağı olan Fransa sömürge politikalarından vazgeçebilir mi? Neden küresel zenginliğin küresel terörü ortaya çıkardığı gerçeği üzerinde hiç durulmuyor? Sonuçta olan Halep, Bağdat, Suruç, Beyrut ya da Paris gibi şehirlerdeki masum insanları oluyor. Bizler de bu kanlı oyunu seyretmeye devam ediyoruz. İnsanlar ölmemek için ata yurtlarını terk ediyor. İnsanlar öldürmek için ülkelerini terk edip IŞİD'e katılıyor. Sömürü düzeni devam edip gidiyor. Bu düzenin sürmesi için canavar Pinokyo IŞİD ile insanlar kargaşa ve çaresizlikle korkutulup esir alınıyor. Küresel zenginler için masum insanlar ölmeye devam ediyor. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, nostaljik kavramlar olarak görülüp dudak bükülüyor. Bu zihinsel kirlenmeden kurtulmadan daha çok ölürüz. Paris gibi katliamlar için daha çok gözyaşı dökeriz. Kısır tartışmaları yapıp dururuz. IŞİD terörünü her duyduğumuzda şunu sormalıyız: IŞİD'in arkasında kim var? Sorunun yanıtını ararken ABD'nin parçalı yapısını göz önünden ayırmamak gerekiyor. Örneğin, Başbakan Obama ile Dick Cheney, Irak Orta Doğu politikasında benzer düşüncede mi? Bilinir ki ABD'deki paralel yapının başında Amerikan tarihinin gelmiş geçmiş en güçlü başkan yardımcısı Dick Cheney vardır. Dipnot: 1 Ekim 2014 tarihinde Türkiye'ye gelen ABD'nin yeni büyükelçisi John R. Bass, Dick Cheney'nin danışmanıydı. Jürgen Elsasser, Gölge Hükümet kitabında bunu net olarak ortaya çıkardı. Cheney ve adamları kongreden gizli bir terör programı hayata geçirmişlerdi. Bu yeni muhafazakar ekibin İsrail Likud Partisi ile bağlantıları da kitabın konusuydu. İran'a savaş açmak isteyen de bu kutsal ittifak idi. Amerika'nın şahinleri Clinton Obama'yı hep oyun bozan olarak gördü. Obama, İran-Suriye'ye yönelik askeri müdahaleleri rafa kaldırarak Dick Cheney ve onun kitlelerini boşa çıkardı. Soru şudur: IŞİD ABD'deki yeni muhafazakar neokonların bir oyunu mu? Amaçları Halliburton'un kasasını yine dolarlarla doldurmak mı? Dinci savaşçılarla ilişkinin ne zaman kurulduğunu biliyoruz. Çünkü 37. ayrımın sonu. Sayfa 346.